Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 19 Şubat 2020 Çarşamba. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine gündemimizden düşmeyen İdlib. Moskova'daki temaslar sona ermiş gözüküyor. Dün aktarmıştım size. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çıkışları oldu. Yeni çıkışlar bir gece ansızın gelebiliriz. Aslında daha önceki Türkiye'nin operasyonları öncesinde de işittiğimiz sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Soçi mutabakatı yerine Soçi muhtırası ifadesini kullandı. Dili mi sürçtü bilmiyoruz. Ancak Türkiye'nin her an Suriye ordusuna yönelik saldırısından söz ediliyor. Tabii burada Ankara'nın Soçi mutabakatı sınırlarından bahsetmesi dikkat çekici. Soçi mutabakatı sınırı diye bir şey olduğunu herhalde olduğundan hareket ediliyor. O Soçi mutabakatı sınırlarına dönülmesi, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle muhtırası sınırlarına dönülmesi. Ancak Rusya'dan farklı açıklamalar geldi. Sergey Lavrov Türk heyetle yapılan toplantıda anlaşmaya varılamadı dedi. Teröristlerin ve silahlı muhaliflerin ayrılmasının tamamlanmadığını söyledi. Provokatif eylemler yaptıklarını söyledi. Suriye ordusunun teröristlerin provokasyonlarına verdiği yanıtları destekliyoruz dedi. Birazdan detaylarını aktaracağım. Milli Savunma Bakanı'nın da tabii açıklamaları mevcut. Trump'la görüşmüştü Cumhurbaşkanı. Amerikan yönetiminin açıklamaları var. Suriyeli Kürtler Kürt hareketiyle farklı kesimleriyle görüşmelerde eksik değil. Onları da hepsine aktarmaya çalışacağım. Sizlere Avrupa'dan, dünyadan diğer haberleri de aktarmaya çalışacağım. Tabii Libya'da var. Libya'da da ateşkes görüşmeleri sallantıda gözüküyor. Roma'ya gitti Sergey Lavrov'la Sergey Şoygu Dışişleri ve Savunma Bakanları. Oradan mesajlar var, onları da konuşacağız. Ama İdlib meselesine bugün emekli amiral Türker Ertürk'le konuşacağız. Programın ikinci yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri açısından durumun içerdiği tehlikeleri, Türkiye'nin bundan sonraki adımının neler olabileceği, Amerika, Rusya ile ilişkileri kendisiyle ele alacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.'dan bizi dinleyebilirsiniz. 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden her yerden dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında yine tekrarımız var ve programın ikinci yarısı da Sputnik'in YouTube sayfasından canlı yayınlanıyor. Oradan da canlı ve daha sonradan da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet. Şimdi İdlib'deki gerilim devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni askeri gözlem noktaları inşa ettiği yolunda haberler var. Muhaliflerin Suriye gözlem evinin iddiasına göre 37'ye ulaşmış durumda. Bu tabii pek çok 7 gözlem noktası Suriye ordusunun cihatçı gruplarının saldırıları karşısındaki ilerleyişiyle Suriye ordusunun kontrol altında kalmıştı. Ama şimdi 37 rakamından bahsediyorlar. Yeni en son Basnkul'de İdlib'in güneybatısında tesis edilen, bu durumda da Halep-Laskiye otoyoluna bakan yer diye anlıyorum bunu. Onunla birlikte 37 noktadan bahsediliyor. Hepsini tek tek isimlerini de sıralamış durumdalar. 8 yıl sonra M5 ise açıldı. M5 otoyolu Şam'dan Halep kentine giden otoyol. İlk kez sivil uçuşlar gerçekleşti. 120 yolcu Halep Uluslararası Havaalanı'ndan Şam'a uçtular. Aralarında Ulaşım ve Turizm Bakanları da yer alıyor. Terör saldırıları nedeniyle kapatılmıştı. Stratejik öneme haizdi. Aynı şekilde Laskiye de önemli ama henüz M4 açılabilecek durumda değil. Türkiye ile bu gerilim yüzünden de iş tabii ki daha zorlanıyor. Halep'te bir füze saldırısı olduğu ve devrim muhafızları İran'ın Suriye'nin müttefiki bu savaşta Hamid Rıza Babolhani isimli bir üyesinin öldüğü yolunda da bilgiler yansımış durumda. Bir de James Jeffrey gelip Türkiye'de temaslarda bulunmuştu Trump'ın Erdoğan'la görüşmesi öncesinde. YPG ile temasta bulunmuştu kendisi daha öncelerde de. Şimdi Mazlum Abdi ile görüştüğü yolunda haberler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştüğü belirtiliyor. Ankara'yı ziyaret etmişler. Meşru temsilci olarak nitelendirmiş kendilerini. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK-YPG'nin verdiğini vurguladık da demiş. Onu da aktarmış olayım. Şimdi Moskova temaslarına gelelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün itibariyle görüşmeler bittikten sonra Rus ve Türk heyetleri arasındaki görüşmelerde her iki ülkenin bağlı kaldığını anlaşmalara gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmaya Soçi mutabakatını kastederek herhalde duyurmuştu. Suriye'nin egemenliğine bağlılık temelinde ancak güvenliğin sağlanmasının mümkün olacağı belirtilmişti. İkinci görüşme pazartesi salı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu netice çıkmazsa liderler düzeyinde görüşmeler olabilir demişti. İbrahim Kalın ise birazdan aktaracağım. Tatmin edici sonuç çıkmadı, sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik demişti. Yaklaşık 16 kilometrelik sığınmacıların yerleştirilebileceği bir tampon teklif edildiği iddiaları var. Ancak doğrulanmış bir bilgi değil bu, onu belirteyim. Türkiye'nin bunu reddettiği öne sürülüyor. Şimdi tabii Rusya Dışişleri'nin açıklamasında da karadaki durumun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine devam edildi. Mevcut anlaşmalara bağlılık teyit edildi. Toprak bütünlüğü, egemenliği temelinde ancak mümkün vurgulu açıklamasından sonra İbrahim Kalın'ın bu sunulan kağıdı, haritaları reddettikleri, gözlem noktalarının değiştirilemeyeceği, Allah Allah sonsuza kadar mı kalacak? Enteresan. İdlib'in korunması ve sivillerin muhafazası için askeri tahkimatın devam edeceği, askerlere saldırı olursa en sert şekilde cevap verileceği kimsenin şüphesi olmasın demişti. Libya ile ilgili de Hafter'e askeri destek sürüyor diye de şikayetleri vardı. Dün İbrahim Kalın'ın dün akşam Eksen'den sonraki gelişmeler bunlar. Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'da devam edeceğini Türkiye ve Rusya arasında ve diğer ülkelerle de diyalog sürecinin ama işte alternatifinin olmadığını Soçi mutabakatının ve Suriye ordusunun da topraklarının bir parçası olan İdlib vilayetinin %90'ının 95'inin teröristlerin kontrolü altında kalmasına müsaade edemeyeceğini söylemiş idi. Rus tarafı Amerikalıların diğer yandan Fırat'ın doğusundaki militanlara silahlar verdiğini, bunların Türk askerlerine ve sivillere karşı kullanıldığını 2020 başından bu yana yani Ocak, Şubat Irak'tan Suriye'ye 13 askeri konvoy geçirildiğini, 300'den fazla tırın geçirildiğini duyurmuş idi ve Sergey Shoigu'nun Rusya Savunma Bakanı'nın da Amerika'nın Suriye'nin petrol zenginliklerini gasp ettiği, yaptırımlar yoluyla Suriye hükümetinin ayakları üzerinde durmasını engellediği açıklamaları vardı. Roma'ya gitti. Dün uçuş hattından resmi açıklama olmasa da özellikle Libya ile ilgili mesajları da var. Temaslar, İtalya'nın pozisyonu önemli tabii. Söylemiştim size Roma'ya gittiğine dair emareleri burada yaptığı açıklamalar. Shoigu Suriye'de acı çekenlerin büyük bölümünün ısınmaya, sıcak yiyeceğe, elektriğe ihtiyaç duyduğunu ve Suriye'de tedariki yasaklanan hidrokarbondan elde edileceğini bunların belirterek bunları Amerikalıların engellediği ve bu zenginlikleri açıkça ve arsızca gasp ettiğini söylemiş kendisi. 5 yıl önce Suriye'deki durumla şimdiki durumun ne kadar farklı olduğunu, sadece %18'ini kontrol ederken topraklarını geri kazandığını hükümetin, yönetimin ve terör yuvalarını temizleme sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü söylemişti. Şimdi hal böyleyken bugün Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı sabah. Toplantıda Türkiye tarafıyla bir anlaşmaya varılamadığını söyledi. Bunu söylerken de nasıl uygulanacağına, varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai bir anlaşmaya varılamadığını söyledi. Yani çok tabii enteresan oluyor bu cümleler. Böyle aslında anlaşma yapılmış ama anlaşma uygulanmamış. Şimdi nihai anlaşma yapılması söz konusu oluyor bu durumda. Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Sergey Lavrov Soçi'nin 10 maddesi açık zaten. Burada teröristlerle silahlı muhaliflerin ayrılmasına ilişkin Türkiye'nin görevlerini yerine getirmiştir. getirmediğini söylemiş. Putin Erdoğan görüşmesi dün de Volkan Özdemir'le konuşmuştuk. Şubat sonu Mart başı gibi bir görüşme yapılabilir mi sorusunu yöneltmiştik. Bu konuda bir hazırlık olmadığını söylemiş Sergey Lavrov. Suriye ordusunun İdlib'de en kaba ihlallere yanıt verdiğini söylemiş. Teröristler ve işbirliği yapan militanlar, onlarla işbirliği yapan militanlar gerilimi azaltma bölgesinin dışına çıkmayı reddediyor ve provokatif eylemlerine devam ediyorlar demiş. Suriye ordusunun teröristlerin provokasyonlarına verdiği yanıtları desteklediklerini, kimsenin teröristlere dokunmama sözü vermediğini söylemiş İdlib'i, İdlib'deki gerilim azaltma bölgesine. Hakikaten çünkü zaten veremez de El-Kaide ve El-Kaide bağlantılı artık kollarına bantlarını, IŞİD bantlarını da yapıştırıyorlar. Hepsi de yapıştırıyor. Onlar zaten BM Güvenlik Konseyi 22-54 sayılı kararla temizlenmesi gereken El-Kaide unsurları, dolayısıyla bu konuda dokunulmamaları nasıl söz konusu olur sorusu tabii uluslararası hukuku da ilgilendiren bir soru. Türkiye ile anlaşmaya dair 1,5 yıl önceye dönülmesinden bahsetmiyoruz dedi Sergey Lavrov. Üzerine de anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi derken anlaşmaya vardığımızda mevcut olan duruma geri dönülmesi değil, elde edilmiş sonuçlar üzerinden anlaşmanın yerine getirilmesini kastediyorum diye açıkça dile getirmiş. Yani Suriye ordusu topraklarında kontrolü sağlayacak demeye çalışmış. Teröristleri yabancı topraklara değil kendi topraklarına itiyor. Kendi toprakları üzerindeki kontrolünü sağlıyor. Suriye ordusu İdlib anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olan M4, M5 hakikaten Soçi'de yazıyor. M4, M5'in açılması bu arada düşünün 1,5 yıldır açılamamıştı. Bu karayollarına zaten girmişti. Yani kalkıp girdiği yerden çıkacak değil demeye çalışıyor Sergey Lavrov. Amerika'nın ise Fırat'ın doğusunda varlığını sürdürmeye çalıştığını, bu ruhban kampı yardımları da sokmuyorlar. Orada da acayip işler dönüyor ama kimse başını kaldırıp çok daha detaylı bakamıyor oralara. Efendim Dimitri Peskov'un da açıklamaları var. Kremlin sözcüsünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenleme olasılığını değerlendirmiş. Cumhurbaşkanı'nın birazdan size aktaracağım grup konuşması ile ilgili en kötü senaryoya göre şimdilik değerlendirmede bulunmayalım. Eğer İdlib'deki terör örgütlerine karşı şu anda ciddi bir miktarda silah, teçhizat ve mühimmata sahip olan bu terör örgütlerini yok etmeye yönelik bir harekattan söz ediliyorsa bu Soçi mutabakatı doğrultusunda atılan bir adım olur. Bu zaten Türk tarafının yükümlülüğü. Meşru Suriye hükümetine, Suriye ordusuna karşı bir harekattan söz ediliyorsa bu en kötü senaryo olur demiş kendisi. Suriye, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini söylemiş. Soçi'den hepimiz memnuniyet duyduk. Herkes duydu demiş ama daha sonra Suriye ordusu ve Rus askerlerine, askeri tesislerine saldırılar başlayınca memnuniyet son buldu demiş. Türkiye'nin bu 16 kilometre diye başta aktardığım haritadan memnun kalmadığı sorulduğunda da bu konuda bir şey söyleyemem demiş. Fakat tabii İbrahim Kalın bundan bahsetmişti. Telefon görüşmesi de planlanmıyor. İstenirse planlanır tabii diye de eklemiş ama yakın temas halinde olduklarını belirtmiş. Ama hani ikili görüşmeyi bırakın, şimdilik telefon görüşmesi bile ufukta görünmüyor şu an itibariyle. Mihail Bogdanov'un kabul ederse Ankara Mart başında Tahran'da Rusya-İran-Türkiye zirvesi yapılabileceği yolunda açıklamaları olduğu da Arap medyasına yansımış Rusya'dan. Onu da aktarmış olayım. Şimdi Trump Erdoğan'la görüşmüş idi hafta sonunda, aktarmıştım ben size. Bununla ilgili bir de açıklama yaptı Amerikan Başkanı ve beraber çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İdlib hakkındaki gelişmelerle ilgili konuştuk. Ne yapabiliriz görelim. Sert adamlarla daha iyi iş çıkarıyorum. Yüz binlerce insanın orada öldürülmesini istemiyor gibi bir cümle kurmuş. Beyaz Sarayı'nın da açıklaması vardı. Teşekkür etti diye dün aktarmıştım size. Cumhurbaşkanı bugün ne dedi peki? Cumhurbaşkanı bugün çıktı ve bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bu cümlesini çok duyduk tabii geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin operasyonları öncesinde. Daha açık bir ifadeyle İdlib harekatı artık bir an meselesidir dedi. Harekat bölgesine yönelik tacizlere, harekat bölgesi değil Suriye topraklarını kastediyor Cumhurbaşkanı, tacizlere yanıt verdiklerini en sert şekilde söyledi. Türkiye'nin güvenlik kaygıları karşılanamazsa başlarının çaresine bakacaklarını her fırsatta söylediklerini belirtti. İdlib'de rejimin saldırganlığına sona erdirip Soçi muhtırası sınırlarının çekilmesi için son günlere giriyoruz dedi. Muhtıra ifadesini kullandı. Enteresan. Biz bunu mutabakat olarak biliyoruz. Muhtıra yani biraz böyle emrivaki nitelikler taşıyan bir ifade. Mutabakat gibi bir uzlaşmaya işaret etmiyor. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Görüşmeler her ne kadar devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olduğu bir gerçektir demiş. Harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlıktan bahsetmiş ve her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı artık bir an meselesidir demiş durumda. Bir de Rusya'ya mesajı da vardı Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında. Bu konudaki kararlılığını ülkemizin hala anlayamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Çok enteresan. İdlib Suriye'nin vilayeti. İdlib Türkiye'nin vilayeti değil. Nasıl oluyor da Suriye'nin BM'de temsil edilen hükümetine bırakılamıyor sorusu çıkıyor. Cumhurbaşkanı işte bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız. Ama bölge halkı Suriye'nin vatandaşları, Türkiye'nin vatandaşları değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları vardı. Yine İdlib'le ilgili olarak o da Soçi mutabakatındaki taahhütlerden. Yani Türkiye bu mutabakattaki taahhütleri biraz değişik anlıyor. Anladığım kadarıyla Suriye'nin hem toprak bütünlüğü egemenlik haklarından bahsediliyor hem de rejimin devrilmesini istiyor. Bu ikisi bir arada olamıyor. Yani Türkiye'nin istediği bir Suriye topraklarında ancak benim istediğim bir hükümeti olursa Suriye'nin ben giderim demeye çalışıyor. Bu anlamda da Soçi mutabakatını da oradaki topraklarda askeri varlığının devamını sağlamaya yarayacak bir aygıt olarak görüyor. Ancak mutabakat tabii M4, M5'in temizlenmesi, El-Kaide ile mücadele, IŞİD'le mücadele, radikal bütün örgütlerle mücadele, BM kararları uyarınca bütün bunları içerdiği için değişik bir tablo çıkıyor. Savunma meselesi, güvenlik meselesi, savunma meselesi diyor. Peki Suriye ordusu ne meselesi olarak algılayacak kendi vilayetiyle ilgili durumu sorusunu sormak lazım tabii ki. Taleplerimizi muhafaza ettikten sonra Soçi Anlaşması diyoruz, Astana Mutabakatı diyoruz, Adana Mutabakatı diyoruz dedi. Hulusi Akar, yalnız Adana mutabakatı Suriye hükümetiyle yapılmış. Bugünkü Suriye hükümetiyle yapılmış bir mutabakat veya Türkiye'nin güvenlik için sınır ötesine takip operasyonları, sıcak takip operasyonları düzenlemesini içeriyor. Başka ülkenin topraklarında askeri yığınak yapmayı ya da o ülkenin terörist diye farz ettiği bir takım unsurları desteklemeyi tabii içermiyor. Beşinci maddeyi iyi okuyun demiş, garantörlük verdiğini söylemiş, ilave tedbirler ama bu tedbirler zaten ılımlıları ayırmak için alınması gereken tedbirler, Suriye ordusuna karşı değil. Ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, toprak bütünlüğüne saygılıyız da demiş. Evet, gerekirse muhaliflere yahut ateşkesi bozanlara karşı da zor kullanabiliriz demiş Hulusi Akar. Ama işte Rusya'da benim üstüme onlar saldırıyor diyor. Yani Türkiye'nin ortağı olan Rusya, sizin bu muhalif dediğinizin El-Kaide ile çalışanlar bizim üstlerimizi vuruyor diyor. Böyle bir sıkıntılı bir resim olduğunu belirtmek lazım. Hulusi Akar'ın bir de Amerikalı ve Avrupalı dostlarımızı da bekliyoruz vurgusu var. Daha taahhütlerine uymalarını bekliyoruz demek lazım. Öyle demiş. Böyle bir durum var İdlib üzerinde. Birazdan Türk Erertürk'le konuşacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra ne yapabilir, ne yapacak? Yeni bir savaş bu anlamına geliyor bu. Meşruiyeti bağlamında neler söylenebilir? Bunları soracağız. Libya'ya bakalım. Şimdi AB Doğu Akdeniz operasyonu başlatma kararı almıştı. Dışişleri Bakanları önceki gün silah ambargosu havadan karadan denetlenecekti. Yeni bir operasyonla, ancak işler iyi gitmiyor Libya'da. Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu dün Türkiye'ye ait bir gemiyi Trablus Limanı'nda vurduklarını iddia etmişti. Daha sonra bunun bir gemi olmadığı, depo olduğu vurulan yerin BM temsilcisi tarafından dile getirilmişti. Ancak benim daha somut bilgi veren kaynaklardan gördüğüm kadarıyla kimliği belirlenemeyen bir Roro söz konusu, videosu da bunun yayınlandı. Limanın kuzeyinde hemen deponun yanında Arnavutluk bayraklı fakat enteresan olan tabii Mersin'den 9 Şubat'ta yola çıkmış, 15 Şubat'ta Trablus'a varmış. Yani Türk gemisi değil ama Türkiye'den yola çıkıp gitmiş, onu da saptamışlar. Tabii ki ıskalandığını söylüyor Ulusal Mutabakat Hükümeti, İhvancı Hükümet Trablus'taki. Fakat ateşkes görüşmeleri zaten askıya alındı. Mutabakat Hükümeti 3 sivil öldü, 5'i yaralandı dedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da. Bir taciz atışı oldu, isabetsizdi, derhal misliyle karşılık verildi. Bu bahsettiği Libya toprakları, Türkiye toprakları değil İbrahim Kalın'ın bahsettiği. Şimdi ikinci tur başlayacaktı ama o yapılamıyor, öyle gözüküyor. Bu arada enteresan olan Sergey Lavrov ve Şoygu'nun Roma'da Luigi Di Maio, İtalyan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile 2+2 formatında toplantısı vardı. Geniş katılımlı ulusal diyaloğu teşvik için yaptıkları, İtalya'nın sarraf hükümetini desteklemekten vazgeçip Hafter safına geçmesi konuşuluyor, deniliyor. Bu konuda yoğun temaslar olduğu anlaşılıyor. Sergey Şoygu Hafter'le Moskova'da bir görüşme gerçekleşti. Krizin siyasi yollardan sona erebileceği vurgulandı. İşte 13 Ocak'ta hatırlayalım, Hafter Moskova'ya gitmişti Türk tarafı ve Rusya'nın girişimiyle ama sonuç çıkmamış ve 19 Ocak'ta mesele Berlin'e taşınmıştı. Şimdi tekrar Moskova'yı ziyaret ettiğini Hafter'in anlıyoruz. Böyle bir Libya resmi var, önümüzdeki dönemde daha da derin konuşacağız Libya'yı. Efendim BM'de bir kriz var. Rusya, Amerika'nın Rus diplomatlara vize vermemesi üzerine BM'yi acil toplantıya çağırmış Vasily Nabeznia aracılığıyla. Bu enteresan, geçenlerde İran'a da vermediler. Amerika hem BM yasalarını ihlal ediyor vize vermeyerek, hem de kendi yasalarını ihlal ediyor. Sonuçta Birleşmiş Milletler Amerikan topraklarında ama orası bağımsız bir yer, vize vermek zorunda başka ülkelere. Guterres'ten talepte bulunmuşlar. Bu arada konuşulacak olan konu ne? Silahsızlanma komisyonu. Rus heyet başkanına vize vermiyorlar. Hakikaten olacak iş değil. Uluslararası hukuk çığırından çıkmış vaziyette. Orta Doğu'dan birkaç başlık verelim. İsrail Başbakanı Netanyahu gelecek ay yargılanmaya başlıyor. 17 Mart'ta. 2 Mart'ta seçimler var tabii. İsrail seçimleri artık eli kulağında. Duruşmaya katılacak mı? 3 tane yolsuzluk dosyası var Netanyahu hakkında. Aslında dokunulmazlık talep etmişti Ocak başında ama 28 Ocak'ta geri almıştı. Trump'la yüzyıl anlaşmasını açıklar açıklamaz baktı işler tersine dönüyor, geri aldı o talebini. İsrail bir yandan İran için özel birim kuruyormuş. İran tehdidine karşı hem nükleer program hem de Suriye'deki askeri varlık konularına odaklanacaklarmış. Lübnan'da ekonomik kriz, 25 binden fazla insanı işinden gücünden etmiş. Lokanta sahipleri sendikası açıklamış, son dönemde 2020 Eylül'den Şubat'a kadar 785 işletme kapatılmış. Geçen ay 240'ı kapatılmış. 25 bin insan işinden gücünden olmuş. Lübnan'da yeni Diyap hükümetinin ekonomik krize çare bulması hakikaten hiç kolay değil. Borçları da artmış vaziyette. İnsanları vuran bir durumla karşı karşıyalar. Efendim, Amerikan merkezli teknoloji devleri internette hepimizin yaşamlarını paylaşıyorlar. Bilgi topluyorlar hakkımızda, alışveriş alışkanlıklarımızdan tutalım da şahsi bilgilerimize kadar. Ernst Project adlı bir grup genetik bilgilerin korunması için dünya liderlerini kışkırtmaya yönelik bir tutum almış. 2018 Davos Ekonomi Forumu sırasında Trump, Macron, Merkel, Soros gibi, Boris Johnson gibi dünya çapında liderler katılmış buraya. Onların DNA örneklerini, işte mendiller, kağıt bardaklar, izmaritler, saç telleri, çatal bıçak falan ne buldularsa topladıklarını iddia ediyorlar. Açık arttırmaya sunmaktan bahsediyorlar. Tabii teyit edilmiş bir şey de değil ama hakikaten çok enteresan. Biraz da gözetleme kapitalizmi hakkında, surveillance kapitalizmi hakkında farkındalık yaratma hedefli olduğunu anlıyoruz. Trump Hindistan'a gidecek. 24-25 Şubat'ta büyük bir miting de planlıyor orada, aktarmıştım daha önce size. Ziyareti öncesi Hintliler, Hindistan yönetimi gece konduların önüne duvar örmüş. 2000 kişiden fazla insanın yaşadığı mahalle önüne 500 metrelik, 1.2 metre yüksekliğinde tuğladan duvarlar örmüşler. Saklamaya çalışıyorlar. Ne enteresan bir dünya hakikaten. Trump Amerika-Çin ticaret anlaşması vesilesiyle konuşmuş. Biz hani ticarete engel getirmeye çalışmıyoruz. Tam tersine iş yapılmasını imkansız hale getirmek değil bu. Biz ticaret yapmak istiyoruz. Bizimle iş yapılmasını istiyoruz. Ticaret budur demiş ama tabii en son Çin'e uçak motorları, jet motorları satışına engelleme getirileceği haberleri vardı. Trump 11 mahkum için özel af kararı almış. Aralarında yok. Yalan söylemekten hüküm giyen polis departmanı komiserinden insider olan içeriden bilgi ticareti yapan finansçı Michael Milken'e işte rüşvetle senato koltuğu satın almaya çalışan eski vali uzanan tabii tepki göstermişler Amerikan siyasetinde buna. Michael Bloomberg demokratlar arasında yükselişe geçmiş durumda. Nevada'daki tartışma programına da katılacakmış. Belli bir oranı geçmiş çifthaneli. 60 milyar dolar servetini sırf Trump'ı önlemeye harcadı. Biliyorsunuz Amerika böyle biraz da bir ülke aslında. Trump gibi bir milyardere karşı demokratlar sonunda Bloomberg gibi bir başka milyarder çıkartırlarsa belki biraz teskin olabilirler. Tabii kazanabilirse 2002-2013 yıllarında 3 dönem belediye başkanlığını yürütmüştü. New York'ta polise verdiği dur ve ara yetkisiyle çok tartışılmış bir isimdi ama öte yandan New York'u da suçtan temizlemişti, onu da belirtmek herhalde gerekir. Amerikan yönetimi Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams, İran Gate skandalının ismi, şimdi Venezuela Latin Amerika dosyasının başında. Hindistan ve Çin'i Venezuela petrolünü satın almaktan men etmeye çalıştıklarını söylemiş. Evet, çalışıyorlar her türlü yol. Ekonomik savaş diyoruz buna. Rosneft'te de bir yaptırım tehdidi, yaptırım kararı var. Yine aynı şekilde Venezuela yüzünden Amerikalı üst düzey bir yetkili Rosneft Trading Yönetim Kurulu Başkanı Didier Casimiro'nun Venezuela politikası kapsamında yaptırım listesine alındığını söylemiş. Avrupalıları da 90 gün süre tanımışlar Rosneft'le tüm ilişkileri koparmak için. Rusya Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Amerika'nın dış ekonomik ilişkilere engel oluşturmaya çalıştığını, küresel hegemonyası için tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerinin kabul edilmeyeceğini söylemiş. Adil rekabete dayanmayan, kendi şirketlerine avantaj sağlama arzusu. Yani kapitalizmde pek böyle adil rekabet falan da aslında hava gazı galiba ama neyse. Bizim politika çizgimiz değişmeyecek diye eklemiş dış politika çizgisinin böyle konularla. Evet, Kırım'da Federal Güvenlik Servisi Rusya'nın eğitim kurumlarında planlanan iki terör saldırısını önlemiş. 2004-2003 doğumlu iki şüpheli genç patlayıcı yapımında kullanılan maddelerle ele geçirmişler. Evcil hayvanlar üzerinde test ediliyormuş. Kırım'da hakikaten böyle terör saldırıları söz konusu olabilir ama epey aktif izleme faaliyetleri yaptıkları anlaşılıyor. Yukos davasında da Rusya'daki Yukos 90'lı yıllarda Rusya'nın talan edilmesine taşeronluk etmiş bir şirket. Daha sonra da Rus devleti işin içine işe el koymuştu. Şimdi burada açılan davalar vardı. Ve Lahey Temiz Mahkemesi yeni bir karar vermiş. Tazminat 50 milyar dolar. Daha önce de yalnız 2014'te de Rusya'nın itiraz edecek Rusya. Daha önce de itiraz etmişti. Ve tabii burada diyorlar ki bu iyi niyetli yatırımcılardan oluşmuyordu bu eski kontrol edenler. Yukos'u yönettikleri sırada kitleler halinde vergi ödemekten kaçındılar. Varlıklarını yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardılar. Kara para akladılar. Hukuk dışı eylemlerde bulundular diye eklemişler. Şimdi tahkim mahkemesi tahkimi iptal ettirmişti daha önce. Yeni bir girişimde bulunacakmış. Fransız okullarında Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor. Liberal lider Emmanuel Macron öyle devlet gözetimi olmadan olmaz demiş. İslamcılar tabii birazcık işi abartabiliyorlar. Biz İslam'a hedef almıyoruz demiş ama yani bu tabii bir takım imamlar gönderiyorlar. Türkiye'den, Cezayir'den, Fas'tan işler biraz karışıyor demiş. Bakınız liberal Macron bile devletin kontrol sağlayamadığı derslerin verilmesini engellemeye çalışıyor. Liberalizm bir yere kadar gidiyor, bir yerden sonra olmuyor. Müfredatı kontrol edemiyoruz, bu sorun. Fransızca konuşmaları lazım, yasalara uymaları lazım demiş. Ve iptal edileceğini söylemiş. 8 ülkeyle de anlaşma sağlamışlar ama Türkiye'yle anlaşamamışlar. Fransa kendi eğitim sistemini, müfredatını belirleyecek ve dikkat çekici bir biçimde önlem alma ihtiyacı var. Evet, başka da vardı ama İngiltere'de bu puan tabanlı göç sistemi enteresan bir habermiş. Onu aktaracaktım size fakat vaktim de kalmadı. Koronavirüs bilgileriyle bitireyim. Covid-19 deniyor artık buna. BM kaygılı çünkü Afrika kıtasındaki gibi kontrol edilemeyecek ülkelere sıçramasından kaygılılar. Birincisi Çin'in Hubei eyaletinde ölümler 1921'e yükselmiş. Bu gece 24 itibariyle ulaşılan rakam. Japonya'da 3700 kişinin bulunduğu bir gemi vardı. Diamond Princess aşamalı tahliyeler olmuştu kontrolden geçenlerin. 500 kişi daha tahliye edilmiş. 2000 kişi kaldı gemide. Onlar da umutla testler bitsin diye bekliyorlar. 542 kişide de virüs saptamış durumdalar bu arada. Moody's Asya Pasifik bölgesinde koronavirüs büyümeyi yavaşlatacak demiş. 5.8'den Çin'in 5.2'ye büyümesi düşmüş vaziyette. Güney Kore'de etkilenmiş. Ama yeni iPhone modeli Mart'ta çıkacakmış. Bu da iPhone severlere müjde olsun. Koronavirüs salgınına rağmen. Efendim Queen'den I Want It All'u dinleyelim. Az sonra Türker Ertürk'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Türker Ertürk var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Teşekkür ediyorum Türker Bey. Şimdi ne zamandır konuşalım istiyordum. Hakikaten çok ciddi de bir kriz varken görüşlerinizi almak istedim. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Moskova'da görüşmeler vardı hafta başında. İki gün sürdü ama pek de sonuç çıkmış gözükmüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı tabii daha önce bir Suriye sahasında çok gördük. Bir gece ansızın gelebiliriz. Artık bir kalıba dönüştü herhalde. Hakikaten arkası da geliyor bir şekilde. Dolayısıyla sıkıntılı bir sürece girdiği gibi gözüküyor. Gerçi görüşmeler devam edecek, o da anlaşılıyor. Fakat hani nereye gidiyor bu diye soracağım. Çünkü Türkiye açısından bu Suriye meselesinde Astana süreci ve Soçi mutabakatıyla bir çıkış formülü geliştirilebilir diye düşünülüyordu ama bir noktada tıkandı gibi. Şuradan sorayım. Cumhurbaşkanı Soçi mutabakatı yerine grup konuşmasında Soçi muhtırası dedi. Dili mi sürçtü bilmiyorum ya da başka bir şeye mi işaret ediyor, doğrusu bilmiyorum. Ancak Türkiye'nin kendi güvenliği için sınır ötesi takip edebileceği Adana mutabakatı gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Doğrudan bir Suriye ordusuyla çatışma riskinden bahsediyoruz. Bu risk var mıdır şu an itibariyle?
Şimdi iktidar zaten Suriye konusunda en başından beri, yani Mart 2011'den beri yanlış işler peşindeydi. Ne yazık ki Türkiye'yi çıkmaza soktu. Hatta en son biliyorsunuz Trump'la bir telefon görüşmesi var. Bundan sonra tabii bunun esasında geçen sene Kasım'dan Kasım'a da referans yapabileceğimiz başka girdiler de var ama onu da bahsederim. İlk dedi gazı yedi. Bir anlamda İdlib'deki harekatını geliştirmek istiyor. Rusya ile bu konuda görüşmeler zannederim ipe un serme şeklinde bizim taraftan geliştiriliyor ki bir çıkmaz olsun diye. Ve iktidar 2015 durumuna, 2015 söylemlerine döndü. Bir anlamda tekrar biliyorsunuz darbe girişiminden sonra yine bu tarafa savrulmuş. Şimdi tekrar bu tarafa savruluyor. Türkiye'nin siyaseti aynen böyle savrulmalar şeklinde geçiyor. Bir anlamda da BOP başkanlığına tekrar geliyor diyebiliriz. Bir de iktidar çok sıkıştı. Ekonomi dahil her konuda bir iflas konusu. Ayrıca biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tekrar Türkiye'yi o Rusya-İran yaklaşmasından koparmak, tekrar avuçları arasına almak istiyor. Bu anlamda şantaj yapıyor. Çünkü iktidarı tasarrufları nedeniyle hesap veremeyeceği uluslararası ortamda, uluslararası hukuk açısından da bazı problemler var.
Evet, efendim şunu sorabilir miyim size? Şimdi böylesi bir savaş, Hulusi Akar'ın da konuşmaları vardı. Orada Astana süreci, Soçi mutabakatı ve Adana mutabakatına da kendisi atıf yapıyor ama tabii bu durum çok daha Adana mutabakatına uyan bir durum değil. Biz içeriğini de bildiğimiz için. Bu savaşın birincisi Türkiye açısından tehlikeleri nedir? İkincisi meşruiyet anlamında nasıl bir sorun yaratır?
Katılıyorum size. Konunun Adana mutabakatı ile ilgisi yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Türk Astana süreciyle başlayan ve Soçi mutabakatıyla yerine getirmeyi taahhüt altına aldı. Sözlerin hiçbirisini yerine getiremedi. Yani bizim iktidar bu konuda topu karşı tarafa, Rusya tarafına ve Suriye tarafına atıyor ama taahhütlerine getiremeyen ne yazık ki Türk tarafıdır. Türkiye'nin anlamda orada meşruiyeti, uluslararası hukuk açısından meşruiyeti yoktur. Ve kimi kime karşı koruduğu da belli değildir. Şimdi bakınız bir anlamda Suriye orada bir iş güvenlik harekatı yapıyor. Daha geçen gün biliyorsunuz Halep'i tekrar 2012 sonra tekrar kontrolü sağladı. Oradaki meşru yönetim ne yapmaya çalışıyor? Kendi ülkesinde teröristlerin egemen olduğu bölgeleri temizlemeye çalışıyor. Şimdi biz yapmaya çalışıyoruz. Niçin oradaki teröristlere, oradaki İdlib'deki yapıya kanat germeye, kalkan olmaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'si, Türkiye'nin ki harekatının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bir de şu unutulmamalı. Yani biz bir gece ağzın gelebiliriz ama bakınız İdlib'e müdahale edersek Suriye ile savaşmak zorunda kalırız. Suriye ile savaşmak zorunda kalırsak bu Rusya ile de İran'la da bir anda savaşmak demektir. Ama biz biliyoruz ki bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de bizi çatıştırmaya ve akabinde İran'la bir savaşı hazırlayacak girişimler yaptığını da biliyoruz. Şimdi bakın biz 3 tane harekat yaptık diye Suriye'ye, ikisi Fırat'ın batısına, bir tanesi de Fırat'ın doğusuna. Bakınız Fırat'ın doğusuna yaptık. Yani Barış Pınarı'na Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı değil mi, bir mektup yazdı. Hakaretler etti. Şantaj evet. yaptı. Yaptırımlar uyguladı. Ve harekat siyasi hedeflerine ulaşmadan ne yapıldı? Bitirilmek zorunda kaldı. Şimdi burada ise tam tersini buluyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani hükümete ne veriyor iktidara? gaz veriyor, arkanızdayız diyor. Niçin? Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı peşinde değil Amerika. Bu anlamda yine Suriye'deki istikrarsızlık devam etsin istiyor. Barış masasında Suriye'yi bölebilecek, Suriye'de istikrarsız pozisyonu devam ettirebilecek girişimlerin peşinde ve bu konuda da Türkiye'yi kullanıyor. Eğer Türkiye gerçekten oraya bir harekat icra ederse, bunu açık söylemek istiyorum, bu Türkiye'nin benliğiyle ve çıkarlarıyla taban tabana zıttır.
Peki yani, efendim Peskov'un da bugün Kremlin sözcüsünün de açıklaması vardı. Gerçi o tabii kötülük kötü senaryoya göre değerlendirme yapmayalım şimdilik dedi ama eğer dedi Türk tarafı oradaki terör örgütlerini ki ciddi miktarda silah, teçhizat ve mühimmata sahipler dedi. Onlara yönelik bir harekat yapacaksa doğru bir yönde atılmış Soçi mutabakatına uygun bir adım olur ama Suriye ordusuna harekattan söz ediyorsa en kötü senaryo olur dedi. En kötü senaryodan sizin söylediğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiklerin düşeceği durumu da düşünerek neyi anlamalıyız?
Şöyle iktidarın kafasında en kötü senaryo var. Suriye güçlerine karşı, Suriye'nin meşru hükümetine karşı operasyon düşünüyor. Hatta bakın şöyle söyleyeyim size, Suriye konusunda yanlış işler yaptığı için ne oldu? Suriye'nin kuzeyinde bir güç boşluğu oluştu bu uzun zaman dilimi içinde. Bu bölgeye PKK'nın uzantısı PYD egemen oldu. Hatta Akdeniz'e çıkma durumu oldu ve bölgede kimlere? Etnik olarak Araplara ve Türkmenlere karşı bir arındırma yapıldı. Şimdi ne dedi bize hükümet, iktidar? İki güneyden kuşatıldı, oraya harekat icra ediyorum, bu kuşatmayı yarayacağım dedi. Şimdi ilk başta bu görünürde doğru gibi gözüküyor. Her ne kadar bunun müsebbibi sorumlusu iktidarsa bile. Ama iktidarın kafasında vardı biliyor musunuz? Oradaki kuşakla birlikte Türkiye'nin Beşar Esad'ı yıkmak için tek bir gruplarla irtibatı kopmuş. Hı hı. Ve bu harekatlarla birlikte Türkiye Beşar Esad'ı yıkmak için, yani bugün İdlib'de kim var ki? Yani neredeyse %90'ına Tahrir el-Şam, yani bir anlamda Kaide'nin türevi var. Niçin biz onlara kalkan olmaya çalışıyoruz ki? Yani Türkiye yaptığı harekatlarla bir anlamda bu kuşağı delen onlara ulaşmaya çalıştı. Yani bakınız bugün Amerika arkanızdayım diyor ama aramızda binlerce kilometre var. Biz Ruslarla, biz İran'la, biz Suriye'ye komşuyuz. Birlikte beraber yaşayacağız. Onun için bu yanlış işlerin içine girmek gerçekten büyük hata olur. Türkiye'nin bakınız Ceyda Hanım, Türkiye'nin yapması yani çok kesindi. Yani devlet aklı bunu gerektiriyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Askerler bu düşünüyor biliyor musun? Türkiye derhal susturmalı. Beşar Esad'la anlaşma konusunda. Askerlerimizi derhal sınırlarımıza çekmek, sınırları güvenliğini sağlamak zorunda. Sığınmacı akımını, bakınız şu anda sığınmacı tehdit engelleyecek, hem işte yapmamız, hem Suriye merkezi ülkesi koordinatör olarak Suriye'nin kuzeyinde güvenlik bölgeler, oturma sığınmacılığında toplamaları yardım için uluslararası işlemleri yapmalıyız. Bir de bir önce Suriye istikrarı sağlayarak Türkiye'deki 4 milyon Suriye bir an önce ülkesine dönmesinin gerekli iklimi, güçlü koşullarını yaratmalıyız. Şimdi iktidar bunu istiyor biliyorsunuz. Bakınız çok açık. Yani bunun anlamı şu. İktidarın kendi çıkarlarıyla, yani bekasıyla, iktidarda kalabilme bekasıyla Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları çıkıyor. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Niçin takviye ediyorsunuz ki İdlib'i? Hatta biliyorsunuz 10 küsü reşit verdik. Bunların birçoğu konvo sırasında İdlib'i desteklerken, takviyelerken oldu. Şimdi siz dost olmayan bir topraklara yakın hava desteği olmayan konvoyu gönderiyorsanız onları ölüme gönderiyorsunuz. O zaman siz gerçekten ölmesini mi istiyorsunuz askerlerimizin? Şehit olmalarını mı istiyorsunuz? Bir de kamuoyu desteğe ulaşsın diye. Bu çok yanlıştır. İktidar yanlışa yanlışla devam etmektedir. Hatta size şöyle söyleyeyim. Konuşmamın başında ifade ettim. Telefon görüşmesinden sonra Trump'tan sonra gazı aldı. Devam ediyor. Ama bunun ilk başlangıç noktası geçen yıl Kasım ayına dayanır. Barış Pınarı'nın biliyorsunuz tehdit, mektup, şantaj, hareketi durdurduk. Daha sonra biliyorsunuz Washington'a gidildi. Orada görüşmeler yapıldı. Bu harekat tarzına kaba olarak tabii ki ayrıntılı değil. Bu harekat tarzına orada karar verildi biliyor musunuz?
Nasıl?
Niçin? İşte bir anlamda Türkiye'yi tekrar Rusya'dan Amerika tarafına koparabilmek, kucağına atabilmek. Çünkü iktidar sıkıştı, ekonomi iflas, paraya ihtiyacı var, para Batı'da var, Amerika'da var. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Halk Bankası ve diğer olaylar var. Yani iktidara sok gösteriyorlar. İktidar bekası için Türkiye'nin çıkarlarını, güvenliğini yok sayma durumunda ve bunu yapıyor. Bu yanlış ve bu kararların arasında devlet aklı yok. Size şöyle söyleyeyim, insanları ölüme gönderebilmek için motive etmek lazım. Savaşırken de öyle. Beni merak ediyorum. Geçen gün bir televizyon programında da anlattım. Tabur komutanı İdlib'e harekat icra eden taburuna konuşurken nasıl o insanları motive edecek ki? Vatan savunması mı diyecek? Ne diyecek onlara? Hatta geçen gün yine sosyal medyaya da düştü. Bir bölük komutanı var. İşte yandaş kanallardan birisi zorluyor. O genç pırıl pırıl üsteğmeni mesaj ver, mesaj ver diye. Tabii mesaj ver dediği kendince ahlaksız mesajlar vermesini istiyor. Ama o pırıl pırıl üsteğmen komutan onun istediğini yapmadı. Konuşmak istemedi ama çok kısaca bir an ne dedi biliyor musunuz Ceyda Hanım? Esasında konuşacak çok şey var ama dedi ve kafasını salladı gitti.
Enteresan.
Yani bunlar çok açık ki.
Evet.
Bu kararların arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yok. Size şöyle söyleyeyim. Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, tanıyorum onları zaten. İçine bakarak halkın karşısında İdlib'e harekat icra etmemiz, İdlib'i takviye etmemiz, Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'nin çıkarları için çok elzemdir diyemez misiniz Ceyda Hanım? Asla bilmez.
Peki işte, yani bunun Türkiye'ye peki dönüp bir takım zararlar verme riski de yok mu efendim? Yani çünkü başka topraklarda biraz tabii bu Amerikan vari de bir şey galiba değil mi? Amerikalılar da hep başkalarının topraklarında kendilerini savunuyorlar. Türkiye'nin çok alıştığı bir konsept de değil bu. Başkalarının toprağında kendini savunma olgusu. Çünkü öyle formüle ediyor. Savunma meselesi diyor Milli Savunma Bakanı.
Şimdi bu doğru söylemiyor. Savunma Hulusi Akar'ın tabii kim olup olmadığını biliyoruz. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri emperyal bir ülke. Onun emperyal çıkarları var. O başka yerlere gidebilir, başka topraklarda işler yapabilir. Ama biz ulusal kurtuluş savaşı vermişiz. Bir ulus devletiz. Türk Silahlı Kuvvetleri asla bu işlerin içinde olmaz. Atatürk'ün açık sözü var. Savaş hayati değil de cinayettir diyor. Yani biz ancak yurt savunması için, ülkemizin yaşam çıkarları için Türk askerini ancak ölüme gönderebiliriz. Burada İdlib'de Türkiye'nin güvenliği ve çıkarlarıyla ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Yapmamız gereken Türkiye'nin sınırlarını korumaktır. Sığınmacı akınını engellemektir. Hı. Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli'yi bir an önce ülkesine göndermektir. İktidarın yapması gereken bunlardır. Ülkemizin çıkarları ve güvenliği bunu dikkat etmektedir. Ama iktidar bambaşka şeyler peşinde. Bugün geldiğimiz yer itibariyle iktidarı lehine olan her şey Türkiye ne yazık ki aleyhinedir. Evet. Bu konuyu da, bu İdlib konusunda, Suriye konusunda görüyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim size. Bakın özellikle darbe girişiminden sonra biliyorsunuz iktidar Amerika'dan uzaklaştı. Çünkü darbenin lideri Fethullah Gülen orada muhkim, o yaşıyor ve bir anlamda da CIA'in korumasında. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin Rusya'ya yakın ve İran'a yakın olmasının mutazzarır olanlardan bir tanesi FETÖ'ydü. Hatta bu eleştiriyordu. Türkiye'nin tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yaklaşması gerektiğini söylüyordu. Bugün aynı şeyi yapıyorsunuz. Yani FETÖ'nün istediği çıktı Suriye konusunda, Orta Doğu konusunda, İran konusunda, Rusya konusunda Türkiye'nin çıkarlarıyla ve güvenliğiyle çatışmasına rağmen tekrar otoya girdiniz. O zaman aranızdaki fark ne ki? Yani bu yapılanları Ceyda Hanım tasvip etmedi. Bir de iktidarda ilkeler yok. İlkeler yok. Bakın ne diyor Libya'da? Biz diyor Fayez el-Serraj'ı tanıyoruz. Onu destekliyoruz Trablus yönetimini. Çünkü Birleşmiş Milletler'in nezdinde meşru. Peki soruyorum şimdi. Suriye'de ne? Suriye'de Birleşmiş Milletler'in nezdinde kabul, yani meşru hükümet kim? Beşar Esad yönetimi, ama bu düşmanlık yapıyor. Peki arkasındaki trik ne? Şöyle, her halde bizim iktidarımız Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde değil, İhvan'ı destekliyor. Bakınız, biz İhvan'ı desteklediğimiz için Suriye'ye kavgalıyız. İhvan'ı desteklediğimiz için Mısır pahalı oldu. İhvan'ı desteklediğimiz için Libya iç savaşına olmamamız gerekirken taraf olduk. Ama şunu söyleyeyim, bunu halkımız da duysun. İhvan her yerde kaybediyor. Kaybedecek. İşte Mısır'da kaybetti biliyorsunuz. Sudan'da kaybetti. Biz Sudan'da o diktatöre destek verdiğimiz için biz de kaybettik. Yaptığımız askeri birlik anlaşması, Suakin Adası filan, hep bu imkanları kaybettik. Hatta bu yanlış işler peşinde olduğumuz için Doğu Akdeniz'deki o deniz yetki alanları konusundaki yaşamsal çıkarlarımız için bir kayıp söz konusu. Niçin? Bizim karşımızda bir ittifak oluştu. İşte görüyorsunuz Yunanistan, Mısır ve İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimi hepsi araya geldiler. Peki onları bir araya getirebilme imkanını kim doğurdu? Yine iktidarın yanlış işleri.
Evet efendim, toparlarsanız süremi açtım, müziği de attım, siz konuşuyorsunuz, peki, anlatmak istiyorsunuz. Peki, onun için bir toparlarsanız söylemek istiyorum. Lazım çünkü.
Şunu söylemek istiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin toprak bütünlüğü demektir. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarı demektir. Türkiye bunu yapmalı. İdlib'deki yapıya o terörist ya kol germemeli. Beşar Esad yönetimiyle masaya oturmalı, işbirliği yapmalı. Ama iktidar ne yazık ki farklı yolda, ne yazık ki acı çekeceğiz, kan kaybedeceğiz ve tüm mali kaynaklarımızın birçoğu bu yolda ne yazık ki tüketilecek.
Peki, çok teşekkürler emekli amiral Türker Ertürk, teşekkür ediyorum değerlendirmeniz
için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Evet efendim, müziksiz kapatacağım bugün. Uzadı çünkü hakikaten kritik zamanlardan da geçiyoruz. Değerlendirmeyi de kesmek istemedim konuğumun değerlendirmesini. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.